Ayrım 16.
Jürinin sanığın suçlu bulması ve yargıcın da bunu benimsemesi üzerine yargılamanın ikinci aşaması başlar. Sanığın geçmişi, kişiliği, indirici ve artırıcı nedenler gözetilerek hakkında uygulanacak yaptırımın yargıç tarafından özgürce belirlenmesiyle yargılama sona erer. İşte gerçek jüri sistemi uygulaması budur. B. Karma sistem. Gerçek jüri sisteminin başarıyla yürütülmediği Kara Avrupa'sında ağır cezalık suçlarda benimsenen karma sistem, halkın temsilcileriyle meslekten yargıçların tam bir işbirliğine dayanır. Birincisi nasıl İngiliz kökenli ise, bu sistemde Fransız kökenlidir ve ejvinaj uygulamasının çağımıza yansımasıdır. Bu sistemde de duruşmayı meslekten bir yargıç yönetir. Çeşitli ülkelere göre sayısı değişik olan jüri üyeleri duruşmada edilgin, dikkatli ve yansızdırlar. Başkanın izniyle tanık ya da sanığa soru sorulabilirse de başkalarıyla konuşamazlar, görüşemezler. Dış dünya ile ilişkileri kesilir. Ancak duruşmanın birkaç gün sürmesi olasılığında bunu gerçekleştirmek güçleşebilir. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin kimi eyaletlerinde böyle durumlarda jüri üyeleri Adalet Sarayı'na kapatılmaktadır. Bir görevlinin gözetiminde gereksinmeleri giderilmektedir. Çoğu ülkelerde jüri üyelerinin başka üyelerle ve kişilerle görüşmelerini önlemek için önlemler alınmıştır. Duruşma sırasında yansızlıklarını gölgeleyen davranışlar, alkışlamak ve benzeri ya da başkalarıyla yapılan görüşmeler söz konusu olduğunda duruşmayı başından beri izleyen yedek jüri üyeleri eskilerin yerini almaktadır. Karma sistemin gelişmesi gerçek jüri sistemindeki katı kuralların ortaya çıkan sakıncalarının sonucudur. Söz gelimi Fransa'da ilkin olay hukuk ayrımına göre halk temsilcileri sanığın suçluluğuna karar veriyorlar, yargıçlar da eylemin niteliğini, indirici nedenleri ve yaptırımı belirliyorlardı. Bu katı ayrım halk temsilcilerini verilecek cezadan ürkerek büyük yankılar uyandıran aklanma kararlarına yöneltmiştir. O nedenle 1832'de ilkin jürinin indirici nedenler ve cezanın bireyselleştirilmesi konularında söz sahibi olması benimsenmiştir. 1932'de kimi sorunları da çözmesine olanak sağlanmış, 1941'de ise bütün sorunları çözme konusunda halk temsilcileri yetkili kılınmış ve böylece halktan yargıçlarla meslekten yargıçlar bütünleşmiştir. Şu anda Fransa'daki cinayet davalarında yalnızca özel hukukla ilgili sorunları çözerken jüri yargılamaya katılmamaktadır. Yargıcın yönettiği duruşmadan sonra gizli görüşmeye çekilen halk temsilcileri ve yargıçlar, eyleme ve hukuka ilişkin sorunları sırasıyla birlikte çözmekte, yaptırımı da belirlemektedirler. Kuşkusuz başkan meslekten gelen bir yargıçtır ve bu sorunların çözümünde başat bir görev yapmaktadır. 4. Yargılamaya halkın katılmasının değerlendirilmesi. Bu değerlendirme kuşkusuz jüri sistemine göre yapılacaktır. Hemen şunu belirtelim ki, her hukuk kurumu gibi halk temsilcilerinin yargılamaya katılması konusunda da karşıt görüşler ortaya atılmıştır. Ancak bir kurumu eleştirmek başka şeydir, kaldırılmasını istemek başka şeydir. Diyalektik mantıkla konuları ele alan Batı insanı elbette jüriyi de eleştirecekti. Amaç kurumun gelişmesine, düzeltilmesine katkıda bulunmaktır. Dikkate çeken nokta bu konuda şudur. Jüriyi eleştirenlerin çoğu onun kaldırılmasına karşıdırlar ve jüri Avrupa'daki pek az ülkede, Hollanda, İsveç gibi yoktur. Kurum yargılamanın vazgeçilmez ve köklü bir parçası olmuştur. Gerrit ve Petty'nin dedikleri gibi jürinin kaldırılması olanaksızdır. Üstelik bu kurum yargılama örgütüne yalnızca ceza adaletiyle sınırlı olarak girmemiştir. A. Jüriye karşı olanlar. Özellikle Fransa'da Portalis, Compassere, Simeon, Gabriel Tart gibi hukukçularla pozitivistler jüri kurumuna karşı çıkmışlardır. Ancak eleştirilerin çoğu yapılan düzeltmeler sonucu bugün güncelliğini yitirmiştir. Jüri kurumuna yöneltilen başlıca eleştiriler şunlardır. 1. Jüri üyelerinin çoğu bilgi, deneyim ve algılama açısından yetersiz kalmakta, kanıtları değerlendirememektedirler. Oysa çağdaş ceza adaleti, yargıçların yalnız hukuk değil, suç bilim, kriminoloji ve ruh bilimle de donatılmalarını zorunlu kılmaktadır. Özellikle pozitivistler bir ölçüde de toplumsal savunmacılar, suçun işlenmesine yol açan etkenleri gözeterek jüriyi eleştirmişlerdir. Gerçekten pozitivistler yargılamanın teknisyenlerce, uzmanlarca, teknik jüri yapılmasını istemişlerdir. 2. Jüri üyeleri çevresel etkilere karşı duyarlıdır. Kırmızı cübbeli yargıçlar, basın, yığın iletişim ağaçları, usta söyleyiciler ve çevrenin etkisi kararlara yansımaktadır. Halkın arasından çıkan bir jüri üyesinin yargılama bittikten sonra yine aynı halkın arasına döneceği düşünülürse onun kaygıları kolayca anlaşılabilir. Devletin maaşlı yargıcının ise böyle bir kaygısı yoktur. Nitekim Fransa'da kurucu meclis üyeleri bu sakıncaları düşünmüşler, bir milletvekili tutkulu ve coşkulu tartışmalardan, birbirini çelmeleyen sorgulardan jürinin şaşıracağına değinmiş. Bu mette yayınladığı genelgede görüşmeye çekilmeden önce jüri üyelerinin nelere uyacaklarını bir bir saymış. Özellikle her soruyu yanıtlarken yalnızca vicdanlarına danışmaları gerektiğini belirtmiştir. Gerçi jürilerin nelerden etkilendiklerini saptamak güçtür. Çünkü görüşme gizli olmaktadır. Ancak André Gide gibi jüri üyeliği yapan kimi yazarlar bu konudaki anılarını yayınlamışlar, bu etkilerden söz etmişlerdir. Jürilerin bu etkilenmeler sonucu görece ve değişken bir adalet dağıttıkları görülmüştür. Kimileyin yargıçlara, kimileyin yasalara duydukları öfkeden, kimileyin de kahraman ya da halka hoş görünmek için benzer olaylarda bile yanlı, çelişen, bencil kararlar vererek bir sınıf adaleti dağıttıkları, yankılar yapan aklanma kararları verdikleri söylene gelmiştir. Söz gelimi mükerrirlere, savaşta kalpazanlara, köylü jüri üyelerinin kırsal mülkiyet suçlarına ve özellikle ürün yangınına karşı çok duyarlı, kentli bir üyenin ise hırsızlığa karşı hoşgörülü ama küçük tacirlere hoşgörüsüz. Çoğunun tutkulu aşk cinayetlerine, alışkanlık suçlarına karşı yine hoşgörülü olduğu görülmüştür. G. Tart, jürinin halk adına karar vermediğini belirtmektedir. Bu yüzden yasalar ve hukuk sık sık çiğnenmektedir. 3. Jüri üyesi zorunlu dikkatten yoksundur ve bu yüzden olay ve hukuk ayrımını da çözemez. Kaldı ki uzman yargıçlar bile bu konuda yetersiz kalmaktadırlar. Esasen bu husus hukuki bir sorundur. 4. Jüri adaletin gecikmesine ve gereksiz giderlere yol açmaktadır. Nerede halk yargılamaya katılmışsa pahalı bir adalete katlanmak zorunda kalınmış, kanıtlar birçok kişiye sunulmuştur. Dahası jüri üyelerinin seçimleri sıkıntılı ve güç olmuştur. 5. Jüri ceza hukukunun en akıl dışı kurumlarından biridir. Kararları gerekçesiz kimi ülkelerde ise yasa yolu sınırlıdır. Oysa en ağır suçlar jüri önüne getirilmektedir. Bu yüzden jürilerin verecekleri skandal yaratan aklanma kararlarından kaçınmak için Fransa'da ve Belçika'da görev kuralına aykırı bir kurum gelişmiş, ağır cezalık davalar asliyeleştirme, koreksinalizasyon yoluyla asliye ceza mahkemelerine açılmıştır. 6. Yargıçlık yalnızca hukuk bilgisi istemez, o bir kurumdur. Özel konumu ve güvenceyi de gerektirir. Jüri bundan yoksundur. Jüri ne yurttaşı yetiştiren ne de otoritelere karşı çıkan bir kurumdur. B. Jüriye yandaş olanlar. Jüri kurumunu savunanlar yukarıdaki eleştirileri abartılmış bulurlar ve bunların aşılabileceğini ileri sürerler. 1. Jüri üyelerinin hukuk bilgisinden yoksun oldukları doğrudur. Ancak bu sakınca onları yöneten uzman yargıçlarca giderilebilmektedir. Bu o denli doğrudur ki, gerçek jüri yargılamasında salt olaya ilişkin sorunu çözen üyeler, karma sistemde, yargıçların yardımıyla hukuksal sorunları da çözebilmekte ve yaptırımı belirlemektedir. Bu gelişme jüriye yöneltilen suçlamanın haksızlığını kanıtlamaktadır. Nitekim yapılan araştırmalar, meslekten yargıçlarla jüri üyelerinin çoğu kez aynı görüşü paylaştıklarını göstermiştir. 2. Jüri üyelerinin çevre koşullarından etkilendikleri doğrudur. Ancak aynı etkenler meslekten yargıçlar için de söz konusudur. Özellikle ülke çapında yankılar uyandıran davalarda bu sık sık görülmüştür. Üstelik jüriler devletten maaş alan, geleceğini otoritelere bağlayan meslekten yargıçlara oranla daha yansızdırlar. Hiçbir çıkar gözetmeden karar verirler. Deneyimler eleştirinin tersine, jüri üyelerinin meslekten yargıçlara göre daha çok dikkatli olduklarını, bir Amerikan yazarının deyimiyle davayı daha geniş kulaklarla dinlediklerini kanıtlamıştır. Bu ömründe bir kez adalet dağıtan her türlü kanıksamadan, tek düzelikten, rutinden ve mesleksel yozlaşmadan uzak bir insanın sorumlu dikkatidir. Oysa deneyimler meslekten yargıçların kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaları kötüye kullandıklarını ve inceledikleri dosyanın etkisiyle ön yargı oluşturduklarını göstermiş. Cordero Delitala gibi kimi cezacılar buna parmak basmışlardır. Dahası en ileri ülkelerde bile önyargılı yükümlülüklere rastlanmaktadır. Meslekten yargıçlar arasında Fransa'da 1970-1975 yılları arasında yapılan bir soruşturma, tutuklamanın bir tür hükümlülük karinesi gibi algılandığını ortaya koymuştur. Buna karşılık birden çok üyeden oluşan jüride bir üyenin önyargısının karara yansıması oldukça güçtür ve çoğu kez yitip gidecektir. Üstelik deneyim sahibi olmak önyargı oluşturduğu için aslında bir eksikliktir. Buna karşılık deneyimsizlik önyargısızlıktır. Çünkü taze yaklaşım ve bakış demektir. 3. Jüri üyelerinin otoritelere karşı daha bağımsız ve bu yüzden de adaletin güvencesi oldukları açıktır. Onların üzerinde devletin hiçbir baskısı yoktur. Vicdanından başka kimseye hesap vermeyen bir kimsenin yükselme, atanma ve benzeri kaygılarla davranan bir devlet memuru yargıçtan daha bağımsız olduğu kuşkusuzdur. Özellikle siyasal davalarda basın suçlarında seçilen yargıçların atanan yargıçlara oranla daha bağımsız oldukları ortaya çıkmıştır. 4. Jüri hem demokrasinin doğal bir sonucu hem de ona ve adalete katkıları olan bir olgudur. Gerçekten demokrasinin onsuz olmaz koşulu bağımsızlık ise halktan yargıçlar bunun sonucudurlar. Halkın vicdanının sesidirler. Nitekim Fransa'da kurucu meclis üyeleri Rousseau'dan esinlenerek ceza adaletinin halk iradesini yansıtması gerektiğine inanmışlardır. Bu konuda Voltaire ile Montesquieu'nin İngiliz ceza adaleti üzerine yazdıklarının etkileri de yadsınamaz. O nedenle totaliter rejim yanlıları ve özellikle Marksistler bu kurumu eskimiş ve adaleti geciktirici bir öğe olarak görmektedirler. Jürinin demokrasi ve halk iradesine katkıları küçümsenemez. Özellikle ceza adaletinde hem özgürlüklerin bekçisi hem de biçimsel adalet zorbalığının önleyicisi olan jüri, Batı demokrasilerinde saygın bir kurumdur. Bundan başka jüri yurttaşları eğiterek demokrasiye katkıda bulunur. Gerçekten halkın adalete etkin katılmasının bu açıdan önemine sık sık değinilmiştir. Jürinin halkın sesi hakkın sesidir. Vox populi, vox dei ilkesini en iyi gerçekleştirecek araç olduğu belirtilmiştir. O nedenle jüri halk adaleti, demokraside toplumdaki titreşimleri, hatta halkın hukuksal sezgilerini en iyi yansıtan kurumlardan ve öğelerden biridir. İlkin biçimsel adaletin değil, somut adaletin gerçekleşmesini sağlar. İkincisi, eğer jüri fazla ceza verecekleri korkusuyla yargıçlara ya da hoşlanmadığı için uygulanacak bir yasa metnine sıcak bakmıyorsa, bunu her zaman olumsuz karmaşalara bağlamamak, nedenini araştırmak gerekir. Bu çözümlemeler çoğu kez adalette ve yasada değişiklikleri gerektirecek boyutlara ulaşmıştır ve halkın sesini yansıtmıştır. Böylece toplumun ardında ayak sürüyen, hukuku toplumla aynı çizgide oluşturan başat etken jüri olmuştur. Bu yüzden de birçok ülkede skandal dava ve kararlar nedeniyle yasa değişiklikleri yapılmış bulunmaktadır. Kaldı ki salt yargıçların dağıttığı adalette de aynı şeylere rastlamak olanaklıdır. Gerçekten kimi yasaların yargıçlarca uygulanmadığı görülmüş ve meşrukiyet yasalarından söz edilmiştir. Dahası jürilerin yasaları çiğneyen kararları az görülseler bile bizce aslında demokrasilerde kamuoyunun boşalmasını sağlayan ve böylece patlamaları önleyen birer sigorta olarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden de kimi yazarlar jürinin yalnızca yargılama değil yasama görevini de yaptığını ileri sürmüşlerdir. Bu yazarlara göre eylemin sanık tarafından işlenip işlenmediğine değil, suç olup olmadığına karar veren ve bu nedenle de sanığı aklayan bir jüri artık yargılamadan çok bir yasama işlevini yerine getirmiş, tam anlamıyla halk adına karar vermiş demektir. Görülüyor ki jüriler halkla yargı ve yasama arasında iletişim kuran en sağlam köprülerdir. O yüzden demokratik ülkelerde bu köprüler, yıkılmak şöyle dursun, gittikçe sağlamlaştırılmıştır. Özetle ceza adaleti ve yasama etkinliklerini denetleyen bu baskı öğesinin olumluluklar kesimi olumsuzluklar kesimine oranla her zaman ağır basmıştır. 5. Bundan başka jürinin cezanın bireyselleştirilmesinde failin kişiliğini daha iyi değerlendirdiği ve özellikle faili suça iten güdüyü bu bireyselleştirmede ölçü aldığı ileri sürülmüştür. Bu iddia jüri yanlılarının jürinin hukuk uygulamasını beceremediği itirazına verdikleri yanıtlardan biridir. 6. Jürinin zaman yitirilmesine yol açmadığı, tersine adaleti çabuklaştırdığı da ileri sürülmüştür. Gerçekten oluşturulan bir jürinin yeniden toplanması güç olacağı için uygulamada duruşmanın tek oturumda sonuçlandırılmasına özen gösterilmektedir. 7. Jürinin adaleti pahalılaştırdığı görüşüne de karşı çıkılmıştır. Gerçekten kimi ülkelerde jüri üyeliğini onursayan halk bir karşılık almadan bu işi yapmakta, adaletin ucuz gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 8. Çoğu ülke anayasalarında yargının halk adına karar verdiği yazılıdır. Eğer halkın temsilcileri yargıya katılmışsa bu dilek ve ilke elbette gerçekleşecektir. Halk yargısal etkinliğe katılmıyorsa, atanmış yargıçlarca karar veriliyorsa bu ilke anayasal bir fantazi ve düş olmaktan öteye geçemeyecektir. 5. Görüşümüz. Ülkemizde halkın yargılamaya katılması sonucu hiçbir zaman ciddi olarak gündeme gelmemiştir. Kuşkusuz bunda tarihsel gelişimin etkisi büyüktür. İslam ülkelerinde ve Osmanlı İmparatorluğu'nda yargıçlık hep meslek olarak düşünülmüştür. Ancak tazminat döneminde çok yargıçlı nizamiye mahkemelerine halk arasından seçilmiş önceleri 7, daha sonra 4 üye yargıya katılmıştır. Ne ki bu uzun sürmemiş, bu mahkemelerle birlikte kaldırılmıştır. Ülkemizde öğretinin de kamuya yeterince eğildiği kanısında değiliz. Çoğunluk jürinin karşısındadır. Bildiğimiz kadarıyla ilk kez Yargıtay başkanlarından rahmetli Halil Öztürk, jüriyi demokrasinin bir aşaması olarak 1948-1949 yargı yılına açış konuşmasında savunmuş, ancak bu umulan yankıyı yapmamıştır. Nedense ülkemizde halkın yargıya katılması, halk adaleti, la justice populaire ya da yargısal demokrasi, la démocratie judiciaire terimleri pek sevimli karşılanmamıştır. Bizce bunun ilk nedeni halka güvensizliktir. Oysa demokrasiye geçmiş her ülkede yataylamasına yapılanmış bir demokrasi bilincinin oluşması için halka güven ve onun adına yapılan her etkinliğe halkın katılması zorunludur. Nitekim 1789 devrimcilerinin ilk işlerinden biri bu olmuş, atanan yargıçların yerini seçilmiş yargıçlar almıştır. Seçim özünde devrimcidir. O zaman da devrimciydi. Çünkü halktan yargıç sistemi, köktenci burjuva ideolojisinin etkisiyle feodal ve dinsel kurumlardan kopuşun göstergesiydi. Buna karşılık Fransız demokrasisinin yeni denemeye başladığı bu kurum, o sırada İngiltere'de 600 yaşındaydı. Ancak kurum kısa sürede Fransız adalet örgütüne öylesine sinmiştir ki, ondan vazgeçilemeyeceği, meslekten yargıçların bile buna hazır olmadıkları belirtilmiştir. İngiliz kurumunun Kara Avrupa'sında umulan sonuçları vermediği doğrudur. Ama bu eksik bir doğrudur. Nitekim Kara Avrupa'sında karma sistem başarılı olmuştur. Fransa'da yapılan reformlar jürilerin skandal yaratan aklanma kararlarından gittikçe vazgeçtiklerini, istatistikler bu kararların azaldığını göstermektedir. Mihail'in dediği gibi halkın adalete katılması formülü kimilerini güldürebilir, hatta ürkütebilir. Ancak anayasasında yargılamanın halk adına yapıldığı madde 9 belirtilen bir ülkede izokrasinin tuzağına düşmeme yollarından biri de jüridir. Ömründe bir kez yargılama yapacak insanların sorumluluk duygularına, sağduyularına, kısaca katılımcı demokrasinin niteliğinin en belirleyici öğesi olan halka inanılmalıdır. Özellikle Türkiye'nin buna çok gereksinmesi vardır. Zira ülkemizde jüri demokrasiye salt katkı maddesi olmanın ötesinde bir önem taşımaktadır. Çünkü ilkin jüriyle adalette çabukluk gerçekleşecektir. Zira duruşmayı tek oturumda bitirme zorunluluğu duyulacak, bu ise duruşmanın temeli olan yüz yüzelik, doğrudanlık, yoğunluk ilkelerinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Ülkemizde bu ilkelere uyulduğu söylenemez. Oysa Batı'da bunlara uymamak yargılamayı batıl kılar. İkincisi, olay hukuk ayrımı kendiliğinden gerçekleşecektir. Bu konudaki sığ ve slogancı anlayış bir yana itilecek, bunun sonucu olarak hem duruşma ve hem denetim yargılaması doğal yörüngesine girecektir. Eski Roma'da bile jüri vardı ve onun varlığı olay hukuk ayrımına dayanıyordu. Jüri olayla ilgili sorunları çözüyordu. Quaestiones perpetuae. Bu doğaldır. Bir olayın yargılanan biri tarafından işlenip işlenmediğini ya da bir tanığın yalan söyleyip söylemediğini anlamak için hukuk bilgisine gereksinme yoktur. Bunu herkes yapabilir. Jürinin dayandığı mantık budur. Bu mantık ne şaşırtıcı ne de ürkütücüdür. Tersine çok tutarlıdır. Çünkü yargılama yorgunu meslekten yargıçların kanıksama ve ön yargılarından arınmış ve kısa süre için yargılamaya durmuş halktan bir yargıç tarafından çözülecektir bu sorunlar. Saint-Exupéry'nin bir sözü vardır. İnsanlar birbirlerinin yüzüne bakarak değil, bir kuleyi birlikte yaparak birbirlerini sevmeye başlarlar. Eğer halk yargılamaya katılırsa karar biraz da kendisinin olduğu için verilen hükme daha çok inanılır ve saygı duyulur. Kesin hüküm otoritesi daha kolaylıkla sağlanır. Tersi görüş toplumu yargısal ve hukuksal bir otizme sürükler. Alman ozanı Wolfgang Bagler, geometricilerin işi zor. Ne biçim ölçülmüş bu dünya diyordu. Biz Türk hukukçularının da işi zor. Her şeyden önce hem çağdaş ve hem de çağcıl olmak zorundayız. Bunun için de halkın yargıya katılması konusuna ön yargısız ve derinlemesine yaklaşmalıyız. Bu yaklaşımın sonucunu şimdiden görür gibiyim. Demokratik her ülke gibi biz de jürinin kanıtlanmış katkısından yararlanmalıyız. Bu da şudur. Demokratik de olsa her ülkede yasaların katılığından ve onları uygulayan meslekten yargıçların, deyim yerinde ise hukukperest uygulamalarından yakınılmıştır. Bu yüzden de Profesör Carbonnier, Esnek Bükülebilir Hukuk adlı bir yapıt yazmıştır. Bu ünlü yapıtta mevzuatın zaman zaman saçmalık boyutuna ulaşan katı sonuçlarının yumuşatılması, yaşamın kıvraklığına uyarlanabilir bir hukuk savunulmuştur. İşte jüri bunu gerçekleştirecek en yetkin öğedir. Onun sözünü ettiğim kanıtlanmış katkısı da budur. Ölüm cezası. Milliyet 6-11-1972. Beccaria bundan 207 yıl önce ölüm cezası hakkında şöyle diyordu. Acaba insanlara hemcinslerini boğazlatmak hakkı nereden gelebiliyor? Ölüm cezası hiçbir hukuki esastan neşet etmiş değildir. Ölümün verdiği raşe ne derece şiddetli olursa olsun nisyana mukavemet edemez. Şayet bu nisyanı besleyen şey beşeri ihtiraslar olursa bu mukavemet sıfıra müncer olur. Umumi kaide dehşet verici şiddet ve ızdıraplardan hasıl olan intibalar ani ve kuvvetli olur. Lakin tesiri devam etmez. Huzur ve sükun içinde ve hürriyet havasıyla meşbu bir halde yaşayan bir iradede ani ve müthiş bir ızdırap korkusundan ziyade devamlı intibalara ihtiyaç vardır. İnfazında hazır bulunan insanların ekserisi için ölüm cezası temaşadan ibarettir. Diğer insanlara gelince bunlar da hicap hissiyle, karışık bir merhamet hissiyle ezilip kalırlar. Cimrinin faciasını seyreden cimri, perde kapanınca nasıl kasasının başına koşarsa, idam seyircisi olan zalim ve adaletsiz insanoğlu da yine ihtiraslarına döner. Bu çığlığa karşı hala ölüm cezası adı altında hiçbir cezai niteliği bulunmayan uygulama sürdürülmekte, cinayetleri önlemek için toplumsal cinayetler birbirini izlemektedir. Yargıçlarsa üzüle ezile cezayı verip kalem kırmakla yetinmektedirler. Oysa Beccaria'nın sesi zamanında bile yankısını bulmuş, 2. Katerina bu cezayı hiç uygulamamış, Elizabeth tacı üzerine and içerek aynı yolda yürümüş, Toskana'da Vali Napolyon'a verdiği raporda cezanın kaldırıldığı yıllarda şiddetle uygulandığı yıllara oranla cinayetlerin yarı yarıya azaldığını bildirmiştir. Bütün uygarlıklarda aynı gelişim ve uygulanma şemasını çizmeyen ölüm cezasının kökeninde kişisel öç kavramı yatmaktadır. Kanın kanla temizlenmesi sloganı, toplumun hizmetine uygulama biçimi yer ve zamana göre değişen ölüm cezası olarak girmiştir. Eski Mısır, İbrani, Grek ve Roma'da bu ceza sık sık uygulanmıştır. İslam hukukunda ise özellikle Tanrı'ya karşı işlenen suçlarda bu ceza öngörülmüştür.